Sayfa 309. Fakat Stacy doktora şantaj yapmaya ya da bir doktor casus olarak işe yarayabilirmiş gibi ona casusluk yaptırmaya kalkışmamıştı. Hayır, Stacy onun için daha sıradan bir göreve yerlemişti. Avusturya'daki ajanlara acil durumlarda doktor olarak yardımcı olacaktı. Dünyanın birçok ülkelerinde olduğu gibi Avustralya'da da doktorlar kurşun yaralarını yasalar gereği polise bildirmek zorundadırlar. Yaralı bir Stacy ajanı genellikle gece vakti muayenesinin kapısını çaldığı takdirde Doktor Schreiber çenesini tutmayı bilecekti. Sigma tarafından angaje edilmesinden önce yasa dışı olarak yıllarca Londra'da yaşayan Stacy ajanı Trevor, zaman zaman iş seyahati bahanesiyle soluğu Viyana'da almış ve iki kez de doktoru ziyaret etmek zorunda kalmıştı. Soğuk savaş çoktan sona erdiğinden Schreiber'in Doğu Almanya'ya gizli yardım günleri artık tarih olduğu halde doktora güvenebileceğine Trevor'ın şüphesi yoktu. Schreiber, Stacy'ye yaptığı gizli yardımlar nedeniyle hala mahkum edilebilirdi, bu ise hiç işine gelmezdi. Fakat bu zaafı Doktor Schreiber'in öfkelenmesini önlemedi. "Çok şanslı bir adammışsınız," dedi aksi bir sesle. Kurşun kalbinizin hemen yukarısına saplanmış, biraz farklı bir açıdan isabet etseydi, hemen oracıkta nalları havaya dikerdiniz. Oysa kurşun çapraz bir açıdan saplanmış, deriyle altındaki yağ dokusunda bir tür oyuk açmış. Hatta pektoralis majorun göğüs kasınızın bazı yüzey liflerini yırtmış ve şuradan koltuk altından çıkmış, tam zamanında dönmüş olmalısınız. Doktor Schreiber, yarım gözlük camlarının tepesinden Trevor'a baktıysa da adam yanıt vermedi. Doktor bir forcepsle yarayı karıştırınca Trevor yüzünü ekşitti. Duyduğu acı dayanılmaz derecede şiddetliydi. Vücuduna diken gibi batan tatsız bir sıcaklık yayıldı. Doktor devam etti. Ayrıca kol sinirleri bölgesindeki sinirlerle kan damarlarına büyük zarar vermesine ramak kalmış. Öyle bir durumda sağ kolunuzu sonsuza dek kullanamazdınız. Belki kolunuzu kaybedebilirdiniz. Trevor, ben solağım dedi. Ayrıca kanlı ayrıntıları bilmem gerekmez. Doktor dalgın bir tavırla öyle olsun dedi. Yine de bu iş doğru dürüst yapılacaksa hastaneye Algemeines Krankhaus'a gitmeniz gerekir. Bunun söz konusu olamayacağını çok iyi biliyorsunuz. Koluna keskin bir acı ok gibi saplandı. Schreiber, doktor gömleğini giydi ve yaranın çevresine birkaç lokal anestezi iğnesi yaptı. Küçük bir makas ve forcepsle bir miktar kararmış dokuyu kesip çıkardı, yarayı temizledi, sonra da dikmeye girişti. Trevor derinden gelen bir huysuzluk hissediyor fakat gerçek anlamda acı duymuyordu. Dişlerini sıktı, dolaştığım zaman yaranın açılmayacağını garantilemelisiniz dedi. Bir süre dinlenmelisiniz, benim yaralarım çabuk iyileşir. Doğru dedi doktor. Şimdi hatırlıyorum. Adam gerçekten de acayip şekilde çabuk iyileşiyordu. Trevor, zaman sahip olmadığım bir lükstür dedi. Yarayı çok sıkı dikmenizi istiyorum. Öyleyse daha kalın dikiş malzemesi kullanabilirim. Örneğin 3-0 naylon ama oldukça çirkin bir iz bırakabilir. Umurumda değil. Doktor güzel deyip malzemelerin bulunduğu çelik arabasına döndü. İşini bitirince ağrı için size bir miktar demirol verebilirim dedi. Ekledi, ya da bir şey almadan gitmeyi mi yeğlersiniz? Trevor, biraz ibuprofen yeter dedi. Nasıl isterseniz. Trevor yüzünü ekşiterek ayağa kalktı. Peki, yardımınız için size teşekkür ederim. Doktora birkaç bin şilinglik banknotlar uzattı. Doktor ona baktı ve hiç de samimi olmayarak ne zaman isterseniz gelebilirsiniz dedi. Ama yüzüne sıcak su çarptı. Annesi bunu 30 kere yapmasını önermişti. Kadıncağızın tek gösteriş merakı buydu dediğine göre cildi canlı ve parlak tutuyordu. Musluktan akan suyun sesinin arasında telefonun çaldığını duydu. Hemen havluyla yüzünü kurulayıp telefona koştu. Anna, ben Robert Plozzi. Senin için saat fazla mı geç? Robert Plozzi kimlik şubesindendi. Hayır, hiç de değil Robert. Bir şey mi var? Patent araştırmasını tamamen unutmuştu. Üstünden su damlayan yüzüne küçük şaplaklar indirdi. Plozzi, nörotoksin. Öyle ya, bir şey mi buldunuz? Dinle, bu yılın 16 Mayıs'ında bu sentetik bileşim için bir patent isteminde bulunulmuş. Patent numarası neyse, boşver, fazla uzun bir numaraydı. İstemde bulunan, merkezi Philadelphia olan Vortex adlı küçük bir biyoteknoloji şirketiydi. Patent konusu hakkında, konus deniz salyangozunun zehrine benzer sentetik bir maddedir ve tüp içi kullanım için önerilmekte deniliyordu. Bunu iyon kanallarının lokalize edilmesi gibi karmaşık açıklamalar izliyordu. Pelosi kısa bir süre durakladıktan sonra devam etti. Vortex adındaki o firmaya telefon ettim. Bir bahane ileri sürerek tabii. Bu adetlere aykırı olmakla beraber Anna umursamadı. Bir şey öğrenebildin mi? Pek sayılmaz. Bu toksinin kendilerindeki stoklarının çok kötü olduğunu ve sıkı kontrol altında bulunduğunu söylediler. Üretilmesi zor olduğundan madde gülünç denecek kadar küçük miktarlarda kullanılıyormuş. Üstelik hala deneme aşamasındaymış. Onlara zehir olarak kullanılıp kullanılmayacağını sordum. Görüştüğüm firmanın müdürü tabii ki kullanılabileceğini söyledi. Doğada bulunan konus, deniz salyangozunun zehri son derece ölümcül. Müdür bunun minicik bir miktarının aniden kalbin durmasına yol açabileceğini söyledi. Anna duyduğu heyecanın arttığını hissediyordu. Adam sana o maddenin sıkı kontrol altında olduğunu söylemiş. Bu kilit altında olması anlamına mı geliyor diye sordu. Öyle. Bu adam sende dürüst izlenimi mi uyandırdı? Öyle sanıyorum ama kim bilebilir. Büyük iş başardın, teşekkür ederim. O maddenin stoklarından bir miktarın kayıp olup olmadığını ya da kayıtlardan düşülüp düşülmediğini onlardan sorabilir misin? Araştırmacı sordum bile dedi gururla. Öyle bir şey yok. Anna bir an hayal kırıklığı duydu. Bana Vortex hakkında mümkün olan her şeyi öğrenebilir misin? Sahipleri, yöneticileri, memurları ne varsa. Yaparım. Anna telefonu kapadı ve yatağın kenarına ilişerek düşünmeye başladı. Bu ipucunun cinayetlerin arkasındaki komployu açığa çıkarması mümkündü ya da hiçbir şey ortaya çıkmayabilirdi de. Bu kovuşturma bütünüyle giderek sinir bozucu olmaktaydı. Viyana polisi tetikçinin izini bulmayı başaramamıştı. Adamın geldiği Peugeot'un çalındığı daha önce polise bildirilmişti. Sürpriz sürpriz, bir çıkmaz daha. Hartman ise Anna'nın aklını karıştırıyordu. Ayrıca istemeyerek de olsa onu etkileyici hatta çekici buluyordu. Ama tam tipti ha. Paralı bir aile ortamında dünyaya gözlerini açan, üstelik yakışıklı ve büyük özgüven sahibi altın çocuk. Anna'ya tecavüz eden futbol oyuncusu Brad'in bir benzeriydi. Kolejde arkadaşı olan dobra bir kız, bu gibi erkeklerin dışkılarının kokmadığını zannettiklerini söylerdi. Her ne yapsalar yakayı kurtarabileceklerini sanıyorlardı. Ama aynı zamanda bir katil miydi? Bu her nedense bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Onun Zürih'te Rosignol'un evinde olanlar hakkında anlattıklarına Anna inanıyordu. Bıraktığı parmak izleri ve genç kadının onunla ilgili içgüdüleriyle uyuşuyordu. Öyleyken bir tabanca taşıyordu. Avusturya'ya gelişiyle ilgili olarak pasaport kontrolünde herhangi bir kayıt yoktu. O da bununla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmamıştı. Öte yandan arabasının çok sıkı taranması sonucunda hiçbir şey bulunamamıştı. Ne enjektör, ne zehir, hiçbir şey. Bu komplonun bir parçası olup olmadığını söylemek zordu. Kardeşinin 4 yıl önce öldürüldüğünü zannetmişti. Bu cinayet belki de ondan sonra gelenlerin başlangıcı olmuştu. Ama bu kadar küçük bir zaman dilimi içinde niçin bu kadar çok ölüm? Gerçek şu ki, Benjamin Hartman daha fazlasını biliyordu. Ne yazık ki Anna'nın onu göz altında tutması için ne etkisi vardı ne de elle tutulur nedeni. Bu da fazlasıyla sinir bozucuydu. Genç kadın onu alıkoymak arzusunun ya da daha doğrusu saplantısının zengin çocuk anılarından, eski yaralarından bir etten kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyordu. Masadan adres defterini aldı, bir telefon numarasına baktı ve numarayı çevirdi. Telefon birkaç kere çaldıktan sonra hışırtılı bir erkek sesi yanıt verdi. Donahue, Donahue, Doge'da para aklayan bir gururdu. Anna ise İsviçre'ye hareket etmeden önce ondan yardım istemişti. İstediği bazı hesaplarla ilgili bilgiydi. Donahue, genç kadının yaptığı kovuşturmanın kendisine açıklanmamasına içerlemiyor, buna bir sınav gözüyle bakıyordu. Anna, ben Anna Navarro dedi. Nasıl gidiyor Anna? Genç kadın babasının arkadaşlarıyla ya da memleketteki komşularıyla konuştuğu ses tonuyla ''İyi gidiyor, teşekkür ederim. Paraları izleme işi nasıl gidiyor?'' ''İyi sayılmaz. Kafamızı bir tuğla duvara çarptık gibi bir şey. Görünüşe bakılırsa ölü heriflerin hesaplarına vergi cennetlerinden düzenli olarak bağışlar akmış. Seymen adalarından, İngiliz virjinlerinden, Curaçao'dan, o gibi yerlerden işte oralarda çıkmaza saplanıyoruz.'' Bu offshore bankalara resmi bir taleple gidilse ne olur? Donahue kişner gibi bir ses çıkardı. Bize nanik yaparlar. Finansal kayıtları için onlara bir mılat talebi götürecek olursak önümüzdeki yıllarda çaresine bakacaklarını söylerler. Anna Mlott'ın Birleşik Amerika ile o offshore cennetler arasındaki bir karşılıklı yardım anlaşması olduğunu biliyordu. Don Hu devam etti. BVI ile Kutsal Virgin Adaları, Seymenler en kötüleri, bu işe el atmalarının 2-3 yıl süreceğini söylüyorlar. Ha ha. Ayrıca bize sihirli kapıları açacak ve her şeyi gösterecek olsalar bile bütün göreceğimiz paranın onlara nereden geldiği olur. Bunun da başka bir offshore olacağına bahse girebilirsin. Örneğin Man Adası, Bahamalar, Bermuda, Lux, San Marino, Anguilla gibi yerler. Bütün bir offshore'lar ve ismi var cismi yok şirketler zinciri. Günümüzde paralar 12 hesap arasında zıplayarak birkaç saniyenin içinde dünya seyahati yapabilirler. Anna, bir şey sormamın sakıncası var mı diye sordu. Hiç durma. Sizler para aklama işlerinde nasıl sonuca varabiliyorsunuz? Donahue hafiften savunmaya geçti. Bu iş yıllar sürer. Anna harika dedi, teşekkür ederim. Rosevar Lande'deki Viyana polis merkezinde Sitcher Hayes Büro'nun 5. katındaki küçük bir odada kulaklık takmış genç bir adam bir bilgisayar ekranının önünde oturuyordu. Gri formika masanın üstünde bir sigara içilmez işaretinin yanında duran büyük bir altın küllüğün içinde arada bir sigara söndürüyordu. Ekranın sol üst köşesindeki küçük bir bölümde izlediği telefon numarası, tarih, başlama zamanı, saniyenin onda biri kadar bir zaman içinde ölçülen telefon süresi ve aranan telefon numarası görülüyordu. Ekranın başka bir yerinde bir telefon numarası listesi vardı. Her biri bu numaradan yapılan konuşmaları gösteriyordu. Bütün yapacağınız bir göstergeyi o numaralardan birinin üstüne yürütmek ve iki kere tıklatmaktı. O zaman dijital olarak kaydolmuş konuşma kulaklığın içine yansır ya da dıştaki hoparlörden duyulur. Sesin hacminde dalgalanmalar oldukça küçük kırmızı çizgiler dans eder. Yalnız sesin hacmini değil, konuşmanın tekrarının hızını da ayarlayabilirsiniz. Kadının otel odasından yaptığı her konuşma bilgisayarın her diskine kayıt ediliyordu. Teknoloji çok etkileyiciydi. Viyana polisine İsrailliler tarafından sağlanmıştı. Küçük odanın kapısı açıldı ve dedektif çavuş Walter Heisler içeri girerek hastanelerdekine benzer yeşil muşamba kaplı zeminin üstüne yaklaştı. O da sigara içiyordu. Selam niyetine sertçe bir baş hareketi yaptı. Teknisyen kulaklığını çıkardı, sigarasını söndürdü ve başını kaldırdı. Dedektif, ilginç bir şey var mı diye sordu. Telefonların çoğu Washington'a edildi. Uluslararası telefon konuşmalarını Interpol'e bildirmemiz gerekiyordu. Dedektifin gözlerinde muzip bir parıltı vardı. Teknisyen sessiz bir suç ortaklığı anlatan bir anlamla kaşlarını kaldırdı. Eisler altına bir iskemle çekti. Sana katılmamda bir sakınca var mı? Kaliforniya. Dolar milyarderi genç bilgisayar kodamanı Arnold Carr, eski arkadaşı ve akıl hocası olan yatırım dahisi Ross Cameron'la Kuzey Kaliforniya'nın Kızıl Servi Ormanı'nda dolaşırken cep telefonu çaldı. İki arkadaş, Amerika'nın en zengin ve en kudretli kişilerinden bazılarıyla birlikte Bohemian Grove adıyla tanınan seçkin tatil yerinde bir hafta sonu geçiriyorlardı. Kampta, Bank America'nın başkanıyla Amerika'nın Londra Büyükelçisi'nin başı çektiği oyuncular tarafından saçma bir top oyunu oynanıyordu. Fakat son derece başarılı bir bilgisayar programcılığı şirketinin kurucusu olan Carr, Santa Fe'nin bilge kişisi sayılan milyarder arkadaşı Rose Cameron'la ender olarak birlikte olmak fırsatını buluyordu. Ormanlarda dolaşırken, para ve iş, hayırseverlik ve sanat koleksiyonculuğu, çocukları ve her ikisinin de katılmaya davet edildikleri çok gizli olağanüstü proje konularında konuşmalar yaparak oldukça uzun vakit geçirmişlerdi. Carr, zır zır öten minik telefonu Ekoso gömleğinin cebinden çıkarırken oldukça sinirli gözüküyordu. Bu numara pek az kimsede olduğu gibi ona telefon etmeye cüret edebilecek tek tük memurları o hafta sonu da kendisini herhangi bir sebeple rahatsız etmemeleri için uyarılmışlardı. Evet dedi Carr, ses tatlı bir tonla, Bay Carr, bir pazar sabahı sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm dedi. Ben Bay Holland, umarım sizi uyandırmadım. Carr sesi hemen tanıdı, aniden nazikleşerek hayır hayır dedi, saatlerden beri ayaktayım, bir şey mi var? Bay Holland anlatacaklarını tamamlayınca Carr, bakalım ne yapabileceğim dedi. 27. Bölüm. Ben akşam saat 9 sularında oteline geldi. Karnının aç olmasına rağmen bir şey yiyemiyordu. Peş peşe içtiği kahveler sinirlerini bozmuştu. Polis merkezinden çıktıktan sonra bir taksiye binmişti. Oper ve X-ray kullanması söz konusu olamazdı. Camlarının ikisi silahlı çatışma sırasında parçalanmış, deri koltuklar cam kırıklarıyla örtülmüştü. Lobi sakindi. Otel müşterileri ya yemeğe çıkmışlar ya da odalarına çekilmişlerdi. Elle dokunmuş şarkalıları uç uca dizilmişlerdi. Arada ayna gibi parlatılmış mermer bölümler ışıldıyordu. Çelik çerçeveli gözlüğünün arkasından gelenlere dikkatle bakan fazlaca kurnaz resepsiyon görevlisi, ben daha tek kelime söylemeden ona anahtarını uzattı. Genç adam teşekkür ederim dedi. Bana bir mesaj geldi mi? Özel dedektif aramış olabilirdi. Resepsiyon görevlisi bilgisayarın tuşlarına bastı. Hayır efendim, aldığınız mesajdan başkası gelmedi. Ne mesajıymış bu? Genç adam bu da nesi diye telaşlandı. Viyana'ya gelişimden beri tek mesaj almadım. Resepsiyon görevlisi bilmiyorum efendim dedi. Birkaç saat önce telefon etmiştiniz. Adam birkaç tuşa daha bastı. Bu akşam 6:20 geçe size otelin santralinden bir mesaj iletildi. O mesajı bana tekrar verebilir misiniz? Bu ya bir hataydı ya da... Fakat görevli, üzgünüm efendim dedi. Mesaj müşteri tarafından alınır alınmaz sistemden silinir. Bene tatsız bir gülümseyiş yöneltti. Takdir edersiniz ki bütün mesajları sonsuza dek saklayamayız. Ben pirinç kafes içindeki küçük asansörle 4. kata çıkarken odasının anahtarından sallanan iri pirinç küreyle sinir içinde oynuyordu. Bir erkek meslektaşını mesajlarını almak, kimlerle haberleştiğini öğrenmek için otele telefon ettirmesi Ajan Navarro'dan beklenirdi. Ama beni kim mesaj bırakmış olabilirdi? Ajan Navarro dışında yalnız özel dedektif nerede olduğunu biliyordu. Dedektif Hans Hoffman'a telefon etmek için herhalde vakit fazla geçti. Adam gecenin bu saatinde ofisinde bulunmazdı. Navarro ondan kuşkulanıyordu ama Rosignol'u onun öldürdüğünü ciddi olarak düşünemezdi. Acaba herhalde seri cinayetler işleyen bir katil olmadığını bilmesi gerekirdi. Cinayetlerin uzmanlık alanı içinde olduğunu söylemişti. Öyle olunca kimin bir katilin profiline uyduğunu, kimin ise uymadığını bilmesi gerekirdi. Öyleyse gerçekte neyin peşindeydi? CIA ya da bu teşkilata bağlı bir grup hesabına çalışıp pisliklerini temizlemesi, şüpheleri onun üzerine atarak teşkilatın bu işlerle bağlantısını hasar altı etmeye çalışması mümkün müydü? Öyle ya da böyle gerçek ortadaydı. CIA bağlantısı olsun ya da olmasın, bu gizemli şirketin kurucularından Gaston Rosignol bir cinayete kurban gitmişti. Görünüşe bakılırsa tek kusuru aynı şirketin yöneticilerinin bir listesini ele geçirmek olan Peter da öldürülmüştü. İkisini de öldüren aynı kimseler miydi? Bunun doğru olma ihtimali yüksekti. Katiller Amerikalı mıydı yoksa CIA miydi? Bunu kestirmek zordu. Jimmy Cavanaugh bir Amerikalıydı ama yabancılar hesabına çalışıyor olamaz mıydı? Üstüne üstlük Max'in ortadan kaybolması da çok şaşırtıcıydı. Niçin ortada yoktu? Goodwin bu gizeme ışık tutamamıştı. Max kaybolmadan önce niçin Goodwin'e telefon etmişti? Acaba babası da mı cinayete kurban gitmişti? Bedford'a bir telefon daha etmenin sırasıydı. Genç adam uzun koridoru açtı. Bir an anahtarla kilidi kurcaladı. Sonunda kapı açıldı. Ben anında dondu kaldı. Odada ışıklar sönüktü. Oysa otelden çıkmadan önce odadaki bütün ışıkları açık bırakmıştı. Birisi gelip onları söndürmüş müydü? Oh yapma diye kendi kendine söylendi. Işıklar herhalde oda hizmetçisi söndürmüştü. Avusturyalılar çevreye karşı vicdanlı olmakla övünürlerdi. Abartıyor muydu? Komik derecede paranoyak mı davranıyordu? Son birkaç gün üzerinde bu etkiyi mi yapmıştı? Öyle de olsa ben içeri girmedi. Ses çıkarmamaya özen göstererek kapıyı kapadı. Anahtarı yine kilidin içinde çevirdi ve koridorda bir görevli aramaya çıktı. Görünürde hiç kimse yoktu. Genç adam gerisin geriye dönerek merdivenlerden 3. kata indi. Orada uzun bir koridorun ucunda odaların birinden çıkan bir kat garsonu gördü. Adımlarını sıklaştırarak özür dilerim dedi. Acaba bana yardım edebilir misiniz? Genç kat garsonu dönerek buyurun dedi. Ben dinleyin dedi. Odamın kapısı üzerime kapandı. Anahtar da içeride kaldı. Acaba beni içeri sokabilir misiniz? Görevlinin avucuna 8 doların karşılığı olan 50 şiling sıkıştırdı. Sıkılarak ekledi. İkidir bu hatayı yapıyorum. Tekrar resepsiyona inmek istemiyorum. Odam bir kat yukarıda. 416 numara. Asansörle dördüncü kata çıktılar. Görevli 416'nın kapısını açtı. Kendini biraz enayi hisseden ben, görevlinin arkasında ve biraz yanda duruyor. Böylece kendisi görülmeden odanın içini yandan görebiliyordu. Bir şekil, bir silüet gözüne ilişti. Kapısı açık, banyodan gelen ışıkta duruyordu. Adam yere çömelmiş, uzun namlulu bir tabancayı kapıya çevirmişti. Adam dönünce yüzü birdenbire meydana çıktı. Birkaç saat önce beni Jürgen Lenz'in villasının önünde öldürmeye çalışan katil de bu, İsviçre'deki köy otelindeki katil. Kardeşini öldüren adam. Görevli hayır diye bağırarak koridorda kaçmaya başladı. Katilin bir an aklı karıştı, beni bekliyordu. Üniformalı bir otel görevlisi değil. Bu duraklama benim harekete geçmesine yetti. Bir dizi yumuşak pıt pıt sesi oldu. Hemen arkasından da duvarı delen mermilerin daha gürültülü patlamaları duyuldu. Görevli avaz avaz çılgın gibi bağırırken tetikçi de koşmaya başladı. Ben de deli gibi öne atıldı. Hemen ilerisinde merdiveni açılan kapı vardı. Fakat genç adam orayı düşünmedi. Silahlı bir katil onu kovalarken bir merdiven boşluğunda tutsak kalmak istemiyordu. Bunun yerine koridorun ilerisinde sağa saptı. Önünde bir temizlik malzemesi arabası duran açık bir oda kapısı gördü ve içeri dalarak kapıyı hızla kapadı. Sırtını kapıya dayayarak soluk soluğa durdu. Katilin onu odaya girerken görüp görmediğini merak ediyordu. Dışarıda koşan ayak seslerini duydu. Katil geçip gitmişti. Görevli bağırarak birisini çağırıyordu. Demek ki adam yaralanmamıştı. Buna da şükür.